Üçüncü bölüm. Tarihsel geçmişimizle ilgili bilgiler, dolaylı bilgilerden bir araya getirilmiştir. Kazılar, eski kitaplar, mağara resimleri, destanlar ve benzeri. Bütün bu malzeme etkileyici ve ilginç bir mozaik levhanın yapımında kullanılmıştı. Ancak parçaları yalnızca önceden tasarlanmış bir düşünce biçimine uyabiliyordu. Çoğu zaman da çimento apaçık görülüyordu. Bir olay şöyle, şöyle olmuştur. Bu başka türlü açıklanamaz. Eğer bilginlerimiz öyle istiyorlarsa öyle olsun. Ama var olan düşünce biçimlerinden ve geçerli varsayımlardan kuşkuya düşüp de sorular sormaya başlayınca tepki görüyorsak, araştırmanın sonu gelmiş demektir. Geçmişimiz ancak bir yere kadar doğrudur. Yeni görüşler ortaya çıktığında eski varsayım hemen atılmalı ve yerine o görüşlerden bir yenisi getirilmelidir. Yeni varsayımı, geçmişi açıkladığı sanılan eski varsayımların yerine koyma zamanı gelmiştir. Güneş sistemi, evren, mikrokozmos ve makrokozmos hakkındaki bilgiler, teknoloji, tıp, jeoloji ve biyolojideki ilerlemeler, uzay yolculuklarının başlaması ve bu türden birçok şey, dünyamızın görüşünü 50 yıl içinde olduğu gibi değiştirmiştir. Bugün aşırı ısı değişimlerine dayanabilecek uzay elbiseleri yapabileceğimizi biliyoruz. Bugün uzayda dolaşmanın ütopik bir düşünce olmadığını biliyoruz. Renkli televizyon mucizesini benimsemiş durumdayız. Işığın hızını ölçebildiğimiz gibi Einstein'ın izafiyet teorisini de ispatlayabiliyoruz. Dünyamızın görüntüsünü çevreleyen buz kalıbı erimeye başlarken ortaya atılan yeni varsayımlar, beraberlerinde yeni kriterler getiriyorlar. Söz gelişi, gelecekte arkeolojinin yalnızca kazılar yapmakla uğraşan bir bilim dalı olmayacağı şimdiden anlaşılıyor. Bulunan kalıntıların toplanması ve sınıflandırılması yeterli görülmüyor. Geçmişimizin güvenilebilir bir resmini çizmek için öteki bilim dallarının da işe karışması bekleniyor. Öyleyse imkansızlıklar dünyasına bütün merakımız ve açık fikirliliğimizle girelim. Tanrıların bize bıraktığı mirasa sahip çıkalım. 18. yüzyılın başlarında Topkapı Sarayı'nda Amiral Piri Reis'e ait birçok eski harita bulunmuştu. Berlin Devlet Kitaplığı'nda saklanan ve Akdeniz'le Lut Gölü dolaylarını tam olarak gösteren atlaslar da bu amiralindi. Bir süre önce bütün bu haritalar incelenmek üzere Amerikalı haritacı Arlington Mallory'e verildi. Mallory, bütün coğrafi konuların haritalarda yer aldığını ancak gerçek yerlerinde bulunmadıklarını belirtti ve Amerikan donanması haritacılarından Walters'ın yardımını istedi. Walters ve Mallory, uzun çalışmalardan sonra haritaları modern bir küreye uygulamayı başardılar. Çıkan sonuç da bilim çevrelerinde yer yerinden oynadı. Haritalar kesinlikle doğru çizilmişti. Üstelik Akdeniz ve Lüt Gölü çevresini göstermekte kalmıyor, Kuzey ve Güney Amerika kıyılarını, hatta Antarktika'nın ana hatlarını da çiziyordu. Daha da şaşırtıcı olarak Piri Reis'in haritalarında yalnız kıtaların dış hatları değil, dağ sıraları, doruklar, adalar, nehirler ve ovalar tam bir doğrulukla görünüyordu. Jeofizik yılı olan 1957'de haritalar hem Weston gözlemevi yönetmeni hem de Birleşik Devletler Donanması haritacısı olan Cizvit rahibi Lineham'a verildi. Lineham, titiz araştırmalardan sonra haritaların akıl almaz ölçüde doğru olduklarını, üstelik o günlerde bile doğru dürüst keşfedilmemiş bölgeleri açıkça gösterdiklerini bildirdi. İşin en akıl almaz yanı, haritalarda ayrıntılarıyla görülen Antarktika dağlarıydı. Çünkü bu dağlar 1952 yılında ses yansıtıcı araçlarla keşfedilebilmişti. Daha önce varlıkları bilinmiyordu ve Antarktika tarih boyunca hep buzlarla kaplı kalmıştı. Profesör Charles Hapgood ve matematikçi Strachan'ın son çalışmaları bize daha da tüyler ürpertici bilgiler getiriyor. Uydulardan çekilmiş dünya fotoğrafları Piri Reis'in haritalarıyla karşılaştırılınca ortaya korkunç bir benzerlik çıkmış. Bilim adamları bu haritaların asıllarının çok yükseklerden çekilmiş fotoğraflar oldukları sonucuna varmışlar. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bir uzay gemisi Kahire'nin tam üstünde fakat çok yükseklerde uçarken fotoğraf makinesini aşağıya doğrultuyor. Film banyo edilince ortaya şöyle bir görüntü çıkıyor. Kahire merkez olmak üzere 5000 kilometrelik bir dairenin içinde kalan bölgeler doğru olarak görünmekte. Çünkü bu bölgeler merceğin tam altına gelmiştir. Ancak resmin merkezinden uzaklaştıkça ülkeler ve kıtalar büzülmeye, gerçek biçimlerini yitirmeye başlıyorlar. Neden? Dünyanın küre biçiminde olması yüzünden. Merkezden uzaklaştıkça kıtalar aşağı doğru uzamaktadır da ondan. Şöyle ki, Güney Amerika uzunlamasında bir büzülme göstermektedir. Aynı büzülme ne hikmetse Piri Reis'in haritalarında ve ABD uydularından çekilen fotoğraflarda da vardır. Çabucak karşılık bulunabilecek birkaç soru sorulabilir. Bu haritalar atalarımızın elinden mi çıkmıştır? Hayır. Çünkü yapılmaları için çok ileri bir tekniğin bulunması gerekiyordu. Havadan resim çekebilecek düzeye ulaşmış bir teknik. Haritaların çizildiği dönemlerde böyle bir teknik bulunmadığına göre ne yolda çizildiklerini nasıl açıklayacağız? Düşünce boyutlarımızı aştığı ve mantık kurallarına uymadığı için belki hiç aldırmayacağız. Ya da bütün cesaretimizi toplayarak haritaların bir uzay gemisinden çekilen fotoğraflar aracılığıyla çizildiğini ileri süreceğiz. Piri Reis'in haritaları kuşkusuz asıllarının kopyasının kopyasıydı. Bununla birlikte asılları olduğunu ve 18. yüzyılda çizildiklerini kabul etsek bile nasıl çizildikleri yolunda en ufak bir açıklama yapamayız. Çünkü onları çizen kimse ya da kimselerin uçabilmeleri ve fotoğraf çekmesini bilmeleri gerekmektedir. Piri Reis'in de kalyonlarından başka bir aracı olmadığına göre Ant Dağları'nın Peru eteklerinde denize oldukça yakın bir düzlükte antik Nazca şehri uzanır. Şehrin kuzeyindeki Palpa Vadisi'nde de 59 kilometre uzunluğunda 1600 metre genişliğinde düzgün bir şerit vardır. Şeritte paslanmış demiri andıran bir sürü taştan başka hiçbir şey görünmez. Bölge yerlileri buraya Pampa adını verirler. Oysa ortalıkta bir tek ot bile yoktur. Nazca düzlüğünden uçakla geçerseniz gözünüze dev çizgiler çarpar. Bunların bir bölümü birbirine paraleldir. Bir bölümü ise birbiriyle kesişir. Ayrıca iç içe geçmiş olan büyük dörtgenlerle çevrili olanlar da vardır. Arkeologlar bunların İnka yolları olduklarını ileri sürerler. Mantık dışı bir düşünce. Birbirine paralel olan, birbiriyle kesişen, düzlükte uzanıp giderken ansızın bitiveren yollar İnkaların ne işine yarayabilirdi? Yolu andıran çizgilerin bulunduğu bölgede tipik Nazca işi çanak çömlekler ortaya çıkarılmıştır. Ancak bu sebepten dolayı geometrik biçimde düzenlenmiş çizgileri Nazca kültürüne bağlamak, gerçekleri geniş çapta basitleştirmekten başka bir şey değildir. Bölgede ciddi kazılar 1952 yılından sonra başlamıştır. Yine de ortaya çıkarılan eserler doğru dürüst sıralanmamıştır. Yalnız geometrik biçimler ve çizgiler ölçülmüştür. Ortaya çıkan sayılar, çizgilerin astronomik tasarılar gereğince çizildiğini ileri süren varsayımı doğrulamaktadır. Peru eski eserleri uzmanı Profesör Aldın Mason ise bu çizgilerde bambaşka bir din türünün ve özel bir takvimin gizlendiğini savunmaktadır. 60 kilometre uzunluğundaki Nazca düzlüğünün havadan görünüşü bana tek bir şeyi hatırlattı. Bir hava alanı. O da nereden çıktı diyebilirsiniz. Araştırma ancak incelenebilecek bir şey bulunduğu zaman yapılabilir. İncelenecek şey bulununca da yorulmak bilmeden çalışılır, düzeltilir ve ortaya var olan mozaik levhaya tam tamına uyan parlak ve düzgün bir taş parçası çıkarılır. Klasik arkeoloji, İnka öncesi insanların kusursuz bir yer ölçme tekniğine sahip olabileceklerini kabul etmez. O çağlarda uçağın var olduğunu ileri sürmek ise tam anlamıyla şarlatanlık olur. Öyleyse Nazca'daki çizgiler hangi amaca hizmet ediyorlardı? Benim görüşüme göre bir modelden dev ölçülerle büyütülerek ve bir koordinatlar sistemi kullanılarak ya da uçan bir nesneden verilen talimatlara uyularak çizilmişlerdi. Bununla birlikte Nazca düzlüğünün kesinlikle bir iniş alanı olduğunu ileri sürecek değilim. Yapımında demir ve benzeri madenler kullanılmış olsa bile bunu ispatlayacak herhangi bir kalıntı bulunamaz. Çünkü taşın on binlerce yıl dayanabilmesine karşılık birçok metal birkaç yıl içinde aşınıp gider. Bu durumda şöyle bir varsayım öne sürebiliriz. Çizgiler, tanrılara, buraya inin, her şey sizin emrettiğiniz biçimde hazırlandı demek için çizilmişlerdi. Geometrik biçimlerin yaratıcıları, tanrıların yere inebilmesi için nelerin gerekli olduğunu belki çok iyi biliyorlardı. Peru'nun birçok bölgesindeki dağ eteklerinde uçan nesnelere yol göstermek için yapıldıkları kuşkusuz kocaman işaretler vardır. Bunların en ilginci, Pisco Körfezi'ni çevreleyen kirli tepelere kazılmış olandır. 245 metre uzunluğundaki bir işaret, kilometrelerce uzaktan açıkça görünür. İlk bakışta bir sürü şeye benzetilebilir. Diyelim, 3 çatallı bir zıpkına ya da 3 kollu bir şamdana. Ama bunların hiçbiri değildir. İşaretin orta kolonunda upuzun bir halat bulunmuştur. Nedir bu? Çok eski bir sarkacın kalıntısı mı? Bu sorulara var olan dogmalar yardımıyla karşılık bulmaya çalışmak, karanlıkta görmeye çalışmaktan farksızdır. Ama bilginler her zaman olduğu gibi bunlara da birer kulp takabileceklerini sanmaktadırlar. Peki ama İnka öncesi insanlarını, o akıl almaz çizgileri, iniş şeritlerini çizmeye iten güç neydi? Onları Lima'nın güneyindeki kirli tepelere yüzlerce metre uzunluktaki işaretler yapmaya götüren nasıl bir çılgınlıktı? Çok yükseklerden gelmesini bekledikleri varlıklar olmasaydı, çağın araçlarıyla yıllar alabilecek çabalara girişirler miydi? Daha doğrusu uçan yaratıklardan haberleri olmasaydı, böylesine anlamsız görünen ağır işlere atılırlar mıydı? Görüldüğü gibi ortaya çıkan kalıntıların ve eski eserlerin açıklanmasında arkeoloji tek başına yetersiz kalmaktadır. Değişik araştırma alanlarından gelecek bilim adamlarının bir araya toplanması bilmecelerin çözümünü hızlandıracaktır. Düşünce alışverişleri ve tartışmalar karanlıkta kalmış noktalara ışık tutulmasını sağlayacaktır. Ancak bütün bu bilim adamları kalıplaşmış düşüncelerden uzaklaşmaya karşı koyup bizim sorduğumuz biçimde soruları alay almaya başlarlarsa toplu araştırmanın hiçbir kesin sonuca varamama tehlikesi doğacaktır. Ne yazık ki akademik çevrenin bilim adamları kendilerine öğretilenin dışında gerçek tanımazlar ve geçmiş çağlardaki uzay yolculuklarından söz edenlere bir ruh doktoruna görünmelerini tavsiye ederler. Fakat değişen bir şey yoktur. Sorular yine karşılıksız kalmış, açıklanamayan kalıntılar arttıkça artmıştır. Şöyle ki, ekinoksları veren, astronomik mevsimleri açıklayan, ayın her saatteki durumunu ve hareketlerini gösteren, bütün bunlarda dünyanın dönüşünü hesaba katan bir takvime ne buyurulur? Bu takvim, Tihuanaco'da kuru çamurun içinde bulunmuştur. Ve içindeki her şey kesinlikle doğrudur. Bu da onu tasarlayan, ortaya koyan ve kullananların bizden üstün bir uygarlık düzeyine ulaşmış olduğunu ispatlamaktadır. Kendimize olan sonsuz güvenimiz bu ispatı nasıl kabul edecek bilmiyorum. Bir başka akıl almaz kalıntı da eski tapınakta bulunan 7,5 metre boyundaki büyük puttur. Tek parça kırmızı kum taşından yapılan put, yaklaşık olarak 20 ton ağırlığındadır. Ancak asıl büyük şaşkınlık putun üzerindeki yüzü aşkın sembolün kazınmasındaki ustalık ve düzgünlükle saklandığı tapınağın ilkelliği arasındaki çelişkiden doğmaktadır. Aslında tapınağa eski denmesinin nedeni yapımında kullanılan ilkel tekniktir. Bellamy ve Allen, Tihuanaco'nun Büyük Putu adlı kitaplarında putun üzerindeki sembollerin anlamlarını deliller göstererek açıklamışlardır. Varılan sonuçlar, temeli küre biçimli bir dünya olan çok büyük bir astronomi bilgisinin puta aktarıldığını göstermektedir. Sembollerin belirttiği olaylar, Horbiger'ın 1927'de yani putun bulunmasından 5 yıl önce yayınladığı gezegenler teorisinde sözü edilen olayların aynısıdır. Gezegenler teorisinde bir gezegenin dünyamızın çekim alanına girdiği ve aradaki uzaklık azaldıkça dünyanın dönüş hızının da azaldığı ileri sürülür. Teoriye göre gezegen sonunda parçalanmış ve ay oluşmuştur. Putun üzerindeki semboller bir gezegenin 288 günlük bir yılda dünya çevresinde 425 tur yaptığını belirtir. Bu olağanüstü olay Horbiger'ın görüşünü doğrular görünmektedir. Bellamy ve Allen putta uzayın 27 bin yıl önceki durumun anlatıldığını belirtmekte ve puttaki yazılar ileriki kuşaklara olanları anlatacak bir kayıt izlenimini veriyor demektedirler. Yüksek değeri olan bu antik esere eski bir tanrı heykeli deyip geçemeyiz. Üzerindeki sembollerin anlamları kesin olarak açıklandığı için karşımıza şöyle bir soru çıkar. Bu astronomi bilgisini yapı sanatında bile pek geri olan ilkel insanlar mı bir araya getirmişti, yoksa bu bilgi dünya dışı bir kaynaktan mı gelmişti? Hangisini kabul edersek edelim, gerek putun gerekse takvimin üzerinde böylesine karmaşık bir bilgi kütlesinin bulunması tüyler ürperticidir. Tihu Anako'daki sırlar bunlarla da bitmiyor. Şehir yerleşme bölgelerinden kilometrelerce uzağa ve 4000 metre yükseğe kurulmuş. Ulaşmak için Cusco'dan yola çıkmak, günlerce demir yolu ve kayıkla yol almak gerekiyor. Şehrin bulunduğu yüksek plato, bilinmeyen bir gezegenin yüzeyini andırıyor. Atmosfer basıncının deniz düzeyindekinden yarı yarıya az oluşu ve oksijenin de aynı oranda düşük bulunması, insan gücü gerektiren işleri bir işkence haline getiriyor. Ama yerleşmenin kalıntıları bütün bu engellerle alay eder gibi göğe yükseliyor. Elimizde Tihu Anako ile ilgili gerçek olduğu bilinen bir gelenek yoktur. Bu da bilginlerin kalıtım yoluyla günümüze gelen tam ve doğru öğretilere dayanarak şehrin saklandığı sırları çözmesini engeller. Kalıntıların üzerine geçmişin esrarengizliği, karanlığı ve bizim bilgisizliğimiz sis gibi çökmüştür. Şehirde duvarlar 100 ton ağırlığında kum taşı blokları üzerine 60 tonluk başka bloklar konularak yapılmıştır. Bakır kenetlerle tutturulan kocaman kare biçimi taşlar pürüzsüz oluklarla birleştirilmişlerdir. Oradaki bütün taş işleri üstün bir ustalık işidir. 10 ton ağırlığında taş bloklarda ne işe yaradığı henüz açıklanamayan 2,5 metre uzunluğunda delikler açılmıştır. 5 metre uzunluğunda aşınmış kaldırım taşları da şehrin sırları arasındadır. 1,80 metre uzunluğunda ve yarım metre genişliğinde su boruları başlarından korkunç bir felaket geçmiş gibi sağa sola saçılmışlardır. Saydıklarımızın hepsinde çok şaşırtıcı, usta bir işçilik göze çarpmaktadır. Tihu Anakolu atalarımızın su borularını bugün bile ulaşılamayan bir pürüzsüzlük ve düzgünlüğe getirmekten başka işleri güçleri yok muydu? Hem de yeterli aletleri olmadığı halde. Hayatlarının önemli bir bölümünü nasıl bu işe vermişlerdi? Arkeologların onardıkları bir avluda yığınlarla taş büst durmaktadır. Dikkatle incelendiğinde bu büstler değişik ırklara özgü yüz biçimleri göstermektedirler. Bazı yüzler ince uzun, bazıları kalın şiş dudaklı, bazıları iri ya da gaga burunludur. Çok değişik kulak biçimlerinin yanı sıra yüz ifadeleri de bazısında sert, bazısında yumuşaktır. Bir takım büstlerin tepesinde de garip başlıklar durmaktadır. Bize çok yabancı gelen bu büstler, ön yargılarımız ve inatçılığımız yüzünden anlayamadığımız bir haber iletiyor olamazlar mı? Güney Amerika'nın arkeolojik harikalarından biri de yine Tihu Anako'daki Güneş Kapısı'dır. Tek parça taştan yaratılan bu dev eser, yaklaşık olarak 3 metre yükseklikte ve 5 metre genişliktedir. Ağırlığı 10 ton kadar tahmin edilmektedir. Kapının üzerinde 3 sıra olarak dizilmiş 48 kare biçimi şekli vardır. Şekillerde uçan tanrıyı temsil eden bir varlık gösterilmektedir. Esrarengiz Tihu Anako şehrinden söz eden efsaneler, buraya yıldızlardan altın bir geminin geldiğini söylerler. Gemiden dünyanın büyük anası olmak isteyen Oriana adlı bir kadın inmiştir. Oriana'nın yalnız 4 perdeli parmağı vardır. Büyük ana Oriana 70 çocuk doğurduktan sonra yıldızlara dönmüştür. Gerçekten de Tihu Anako dolaylarında 4 parmaklı varlıkları gösteren çok çok eski resimler bulunmuştur. Kesin yanı bilinmeyen bu resimlerin ne olduğunu ya da efsanenin nereden doğduğunu bildirecek hiçbir kayıt yoktur. Bu şehir ne gibi sırlar saklamaktadır? Bolivya platolarında çözülmeyi bekleyen başka dünyalardan mesajlar nelerdir? Tihu Anako kültürünün başlangıcı ve sona ermesi hakkında en ufak bir bilgi olmadığı halde bir takım arkeologlar buldukları birkaç gülünç kil heykelciye dayanarak şehrin 3000 yıl önce kurulduğunu ileri sürerler. Oysa bu parçacıkların güneş kapısıyla hiçbir ortak yanları yoktur. Bilginler her şeyi kolaylarına gelen biçimde açıklamaya alışmışlardır. Kırık bir çömleği şuradan buradan buldukları parçalarla birleştirir, düzenlenmiş bütüne bir etiket yapıştırarak akıl almaz kültürleri açıkladıklarını sanırlar. Böylece her şey sevgili mozaiklerine uymuştur. Bu yöntemi uygulamak, geçmişte yüksek teknik yeteneklerin var olabileceğini ve uzaylıların gelerek tarih öncesi insanını etkilediklerini ileri süren düşünceye bir şans tanımaktan çok daha kolaydır. Zaten şunun şurasında geçinip gitmek varken böyle garip düşünceler ileri sürmenin ne anlamı var? Güney Amerika'dan söz ederken Sacsayhuaman'ı da unutmamalıyız. Ancak burada Cusco şehrini çevreleyen görkemli savunma surlarının 100 ton ağırlığındaki tek parça blokların, turistlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiği 450 metre uzunluk ve 15 metre genişlikteki asma bahçelerinin durumunu anlatacak değilim. Anlatmak istediğim, tanınmış İnka kalelerinin 1 kilometre kadar ötesinde bulunan bilinmeyen Sacsayhuaman'dır. Hayal gücümüz bile atalarımızın 100 ton ağırlığındaki bir kayayı taş ocağından çıkarmak, oldukça uzak bir yere taşımak ve işlemek için ne gibi teknik yeteneklere sahip olması gerektiğini kavrayamaz. Ancak 20 bin ton ağırlığında başka bir blokla karşılaşınca, 20. yüzyıl tekniğine alışmış bir insan bile beyninden vurulmuşa döner. Bu 4 katlı bir ev büyüklüğündeki taş blok, Sacsayhuaman kalıntılarından az ötede ziyaretçilerin göz önünde serilmiş yatmaktadır. Üzerinde çok ince ve usta işlemeler, basamaklar, rampalar, delikler ve helezonlar vardır. Herhalde İnkalar bu benzeri görülmemiş dev eseri boş vakitlerini değerlendirmek için oturup yapmamışlardı. Mutlaka bizce bilinmeyen bir amaca hizmet ediyordu. Ancak işin en korkunç yanı bu dev eser bilmeceyi daha da karıştırmak istercesine tepe taklak durmaktadır. Böylece merdivenler tavandan aşağı doğru inmekte, delikler kumbara çentiği gibi başka başka yönlere bakmakta, iskemleyi andıran resimler havada yüzermiş gibi görünmektedirler. İnsan eli ve insan çabasının bu taşı kazıdığını, taşıdığını ve işlediğini düşünebilir miyiz? Düşünsek bile onu hangi akıl almaz gücün alıp tersine çevirdiğini bulabilir miyiz? Hangi dev güçler burada iş başındaydı ve hangi amaçla? Ziyaretçi bunları düşüne düşüne ilerlerken 800 metre ötede çok yüksek ısılarda kayaların erimesi sonucu ortaya çıkabilecek kaya camlaşmalarıyla karşılaşır. Şaşkınlığı bir kat daha artan ziyaretçiye bu camlaşmayı buzulların yaptığı söylenir. Her sıvı gibi buzullar da tek yöne doğru akarlar. Camlaşmanın oluştuğu dönemlerde sıvının bu özelliği değiştirmiş olabileceğini düşünemeyiz. Daha doğrusu buzulların 16 bin metrekarelik bir alanda 8 ayrı koldan 8 ayrı yöne doğru aktığını mantığımız kabul etmez. Sacsayhuaman ve Tihu Anako yüzlerce tarih öncesi sır saklar. Bunların bir bölümü üstün körü ve inandırıcı olmaktan uzak açıklamalarla geçiştirilmiştir. Ancak Peru'daki kaya camlaşmasının tıpkısı Gobi çölündeki kumlarda görülmektedir. Bu türden kaya ve kum camlaşmalarının nedeni Nevada çölünde atom bombası denemeleri yapıldıktan sonra ortaya çıkan camlaşmalara benzediğini kim açıklayabilir? Tarih öncesi bilmeceleri çözüp inandırıcı açıklamalar yapmanın zamanı gelmiştir. Gerekli kuruluşların bu konuda araştırmalarının başlaması için emir vermeleri gerekmektedir. Şöyle ki, Tihuanaco'da suni biçimde oluşmuş bir takım tepeler vardır. 4300 metrekarelik bir alana dağılmış duran bu tepelerin çatıları hep aynı yüksekliktedir. Bunların altında bina ya da tapınak gibi bir şeyin bulunması gerekir. Ne var ki bugüne kadar tepeler zincirinde bir tek kazı bile yapılmamış, bir tek kazma darbesi bile vurulmamıştır. Bu işte çalıştırılacak kişilere ödenecek parayı bulmanın zorluklarını kabul ediyorum. Ancak bu bölgelere giden turistler adım başında hiçbir işi gücü olmayan askerler ve subayları görmektedirler. Hiç olmazsa bu kişiler uzmanların önderliğinde çalıştırılamaz mı? Dünyada bir dolu şey için para çabucak bulunabilmektedir. Özellikle geleceğimizin araştırılması bu şeylerden biridir. Geçmişimiz karanlık kaldığı sürece geleceğe bakmak hiçbir yarar sağlamayacaktır. Acaba geçmişimiz teknik çözümlere ulaşmamızı sağlayamaz mı? Bugün üzerinde kafa patlattığımız ve bulmaya çalıştığımız yenilikler çok eski çağlarda var olup sonradan toprak altına girmiş olamaz mı? Modern araştırmacılar bütün ısrarlara rağmen geçmişi incelememekte direnebilirler. Ama hiç olmazsa modern ölçü araçları geçmişi araştıranların emrine verilemez mi? Bugüne kadar hiçbir bilim adamı elindeki modern araçlarla Tihuanaco'da, Sacsayhuaman'da, efsanevi Sodom'da ya da Gobi çölünde ne kadar radyasyon bulunduğunu ölçmemiştir. Çivi yazısı tabletler ve insanlığın bütün eski kitapları göklerde gemileriyle dolaşan tanrılardan, yıldızlardan gelen, ellerinde korkunç silahlar bulunan ve yine yıldızlara dönen tanrılardan söz etmektedirler. Neden bu eski tanrıların kimler ve neler olduklarını araştırmıyoruz? Radyo astronomlarımız uzaya hiç durmadan sinyaller göndermekte ve bilinmeyen akıllı yaratıklarla ilişki kurmaya çalışmaktadırlar. Neden çok daha yakınımızda bulunan, dünyaya izlerini bırakmış, akıllı yaratıkları araştırmakta işe başlamıyoruz? O izler hepimizin görebileceği biçimde dünyanın dört bucağına dağılmış olarak incelenmeyi beklemektedirler. Günümüzden 2000 yıl önce Sümerliler parlak geçmişlerini yazıya dökmeye başlamışlardı. Bu geçmişte anlatılan insanların nereden geldiklerini bilmiyoruz. Tek bildiğimiz Sümerlerin beraberlerinde çok ilerlemiş bir kültür getirdikleridir. Sümerliler tanrılarını hep dağ tepelerinde aramışlardı. Öyle ki oturdukları bölgede dağ bulunmadığı zaman suni bir dağ yapma yoluna giderlerdi. Astronomi bilgileri akıl almaz ölçüde ileriydi. Gözlem evleri ayın dönüşlerini bugünkü hesaplardan ancak 0,4 saniye farklı bulmuşlardı. İleride daha uzun söz edeceğimiz Gılgamış destanından başka çok çarpıcı bir şey daha bırakmışlardı. Kuyuncik Tepesi dolaylarında bulunan bir hesabın sonucu. Modern sistemimizle bu sonuç 15 basamaklı bir sayıdır. Batı uygarlığının dedesi sayılan Yunanlılar ise uygarlıklarının en parlak dönemlerinde bile 10.000'in üstüne çıkamamış ve 10.000'den ötesini kısaca sonsuz diye kestirip atmışlardı. Çivi yazıları Sümerlerin çok çok eski bir geçmişi olduğunu ileri sürer. Tabletlerin yazdığına bakılırsa ilk 10 Sümer kralı 456 bin yıl hüküm sürmüş. Tufandan sonra Sümer ırkının yeniden kuruluşuyla görevlendirilen 23 kral 24.510 yıl 3 ay 3,5 gün başta kalmıştır. Sözü edilen hükümdarların adları damga ve paralarda kazılıdır. Ancak yaşadıkları ileri sürülen çok çok uzun yıllar düşünce boyutlarımızı aşmaktadır. Öyleyse bugünkü düşünüş biçimimizi, şartlanmalarımızı bir yana bırakarak çağdaş bilgilerin ışığında geçmişe dönelim. Binlerce yıl önce yabancı uzay adamlarının Sümerlileri ziyarete geldiğini düşünelim. Bu yaratıkların Sümer kültürünün ve uygarlığının temelini attıktan, insanlığın gelişmesine böylece bir katkıda bulunduktan sonra geldikleri gezegene döndüklerini kabul edelim. Deneylerinin ne gibi sonuçlar verdiğini görmek için de her yüzyılda bir dünyaya uğradıklarını düşünelim. Burada Einstein'ın izafiyet teorisi yeniden işin içine giriyor. Eğer bu akıllı yaratıklar ışık hızının hemen altında yolculuk ettilerse, Sümerlilerin her 500 yılına karşılık aşağı yukarı 40 yıl geçmiş olacaklardı. Elbette Sümerliler de bu arada kuleler, piramitler, konforlu evler yapıyor, kendilerine bu bilgileri veren tanrılara adaklık adıyor ve dönmelerini bekliyorlardı. Yüzlerce dünya yılı sonra tanrılar döndüler. Bir Sümer tableti bu olayı şöyle anlatıyor. Ve sonra tufan baş gösterdi. Tufandan sonra da krallık gökyüzünden geri döndü. Sümerliler tanrılarını hangi biçimlerde düşündü ve tanımlarlardı? Bu konuda en güvenilir bilgi Sümer mitolojisinde Akkad tablet resimlerinde bulunabilir. Bunlardan anlaşıldığına göre tanrılar insan biçiminde değillerdi. Hepsi sembollerle gösterilir ve resimlerde bir yıldıza iliştirilirlerdi. Üstelik yıldızlar Akkad tabletlerinde aynı bizim çizdiğimiz biçimde görünürdü. Bunda belki olağanüstü bir şey yoktur. Ama Akkadlar yıldızların çevresini türlü büyüklüklerde gezegenlerde çizerlerdi. Ellerinde gökleri inceleyecek hiçbir araç bulunmayan insanların gezegenlerin varlığından haberdar olması şaşırtıcı değil mi? Bu tanrı resimlerinin dışında kafasında yıldızlar taşıyan, kanatlı toplarla gökyüzünde uçan insan resimleri de vardır. Yine Sümerlilerden kalma bir resimde bakar bakmaz bir atom modeline benzeyen bir biçim vardır. Birbirini düzgün aralıklarla izleyen toplardan oluşan bir daire. İşte aynı bölgede birkaç tuhaf şey daha. Geoy Tepe'de 6000 yıllık helizon resimleri. Garkobeh'te 40.000 yıllık çakmak taşı madeni. Baradostian'da 30.000 yıllık benzer kalıntılar. Tepe Asiyap'ta 13.000 yıllık mezarlar, heykeller, taş araçlar. Aynı bölgede insana ait olup olmadığı kesin olarak bilinmeyen taşlanmış dışkı. Kerimşehir'de araçlar ve taş oymalar. Barda Balka'daki kazılardan çıkan çakmak taşından silahlar ve başka araçlar. Şandiyer mağarasında bulunan ve C14 metoduyla 45.000 yıllık oldukları kabul edilen çocuk ve büyük iskeletleri. Bu liste çok daha genişletilebilir. Ortaya konacak her kalıntı Sümerlilerin yaşadığı bölgede 40.000 yıl boyunca ilkel insanların yaşadığını ispatlar. Ancak Sümerliler bu ilkelliğin arasından ansızın kültürleri, uygarlıkları ve astronomi bilgileriyle çıkıvermişlerdir. Bugüne kadar bunun nasıl olabildiğini açıklayan hiçbir doğru dürüst varsayım ileri sürülmemiştir. Dünyamıza evrenden çıkıp gelmiş bilinmeyen yaratıkların geçmişe bıraktıkları izlerden çıkarılacak sonuçlar hala tahminidir. Tanrıların gelerek Mezopotamyalıların bir bölümünü topladıklarını ve bilgilerini onlara geçirdiklerini düşünebiliriz. Müze vitrinlerinden bize bakan heykelciklerin çoğu belirli bir ırk karışımı gösterirler. Fırlak gözler, kubbe biçimi alınlar, dar dudaklar ve genellikle düz uzun burunlar. Şematik düşünce sistemlerine ve onların ilkel insan kavramını hiç uymayan bir görüntü. Pek eski çağlarda evrenden gelen ziyaretçiler mi? Lübnan'da camı andıran ve tektit adı verilen kaya parçacıkları vardır. Amerikalı Dr. Steyer bunlarda radyoaktif alüminyum izotopları bulmuştur. Mısır ve Irak'ta kesilmiş kristal mercekler bulunmuştur. Bunları bugün yapabilmek için elektrokimyasal işlemler gerektiren sezyum oksit kullanılır. Helvan'da çok güzel dokunmuş bir kumaş parçası bulunmuştur. Aynı dokumanın bugün yapılabilmesi için bütün bilgi ve tecrübesini seferber eden tam bir fabrikanın çalışması gerekir. Galvanik ilkelere göre çalışan kuru elektrik pilleri Bağdat Müzesi'nde sergilenmektedir. Aynı müzede bakır elektrot ve bilinmeyen elektrolitlerden oluşan elektrik unsurları vardır. Kohistan'ın Dağlık Asya bölümündeki bir mağarada takım yıldızların 10 bin yıl önceki durumunu kesin bir biçimde gösteren resimler vardır. Venüs ve Dünya çizgilerle birleştirilmiştir. Peru platosunda platinden yapılma süs eşyalarına rastlanmıştır. Çuğ Çuğ'daki bir mezardan alüminyumdan yapılmış kemer parçaları çıkarılmıştır. Delhi'de içinde sülfür ve fosfor bulunmadığı için yüzyıllarca paslanmadan duran bir demir sütun vardır. Bu imkansızlıklar listesi aklı başında olan her insanı meraklandırmalı ve tedirgin etmelidir. Özellikle bilginleri. İlkel mağara adamları hangi eğitim, hangi öğretim sunucu takım yıldızları tam yerlerini çizmeyi başarmışlardır? Kristal mercekler hangi yüksek tekniğin dükkanından çıkmadır? 1800 derece santigrattan sonra erimeye başlayan platini kimler eritmiş ve şekil vererek süs eşyası yapmıştır? Boksitten büyük güçlüklerle elde edilebilen alüminyumu Çinliler hangi bilgilerle çıkarmışlardır? Kuşkusuz karşılığı olmayan sorular. Ama bu onları soramayacağımız anlamına gelmez. Bizden önce yüksek bir kültürün ya da eşit düzeyde bir teknolojinin varlığını kabul edemeyeceğimize göre bir tek varsayım kalıyor. Uzaydan bir ziyaret. Ancak arkeoloji bugünkü yöntemlerle yönetilmeye devam ederse geçmişimizin gerçekten sanıldığı kadar karanlık mı yoksa fazlasıyla aydınlık mı olduğu hiçbir zaman anlaşılamayacaktır. Arkeologların, fizikçilerin, kimyagerlerin, jeologların, metalurgların ve bunlara bağlı dalların bilim adamlarının çabalarını bir tek soruda yoğunlaştıracakları ütopik bir arkeoloji yılının gerçekleşmesi yakındır. Bu soru, atalarımız geçmişte uzaylılar tarafından ziyaret edildiler mi sorusudur. Bu biçimde bir işbirliği akıl alma sonuçlar doğurabilir. Şöyle ki, bir metalurg, bir arkeoloğa maden bileşimlerini, bunları nasıl yapıldığını çabucak anlatabilir. Bir fizikçi, kaya resimlerinde anlatılmak istenen bir formülü hemen tanıyabilir. Bir kimyager, elindeki gelişmiş araçlar yardımıyla dev taş bloklarının bilinmeyen asitler aracılığıyla koparıldığını ortaya çıkarabilir. Bir jeolog, belirli buzul çağı tortularında dikkati çeken noktaları açıklayabilir. Bir takım dalgıçlar, Sodom ve Gomorra'da patlamış olabilecek atom bombasının bıraktığı radyoaktif izleri aramak için Lut Gölü'ne de dalabilirler. Neden dünyanın en eski kitaplıkları gizli kitaplıklardır? İnsanlar gerçekte neden korkarlar? Binlerce yıldır saklanan ve korunan bilgilerin gün ışığına çıkmasından mı? Araştırma ve ilerlemeyi hiçbir güç durduramaz. Mısırlılar 4000 yıl boyunca tanrılarını gerçek varlıklar olarak düşünmüşlerdi. Bizlerse orta çağda ideolojik dürtülerle cadı ve büyücü avına çıkmıştık. Mısırlıların da orta çağında üstünden yüzyıllar geçti. Ama dünya hala milliyetçiliğin en önemli şey olduğuna inananlar yüzünden kana bulanıyor. Eski Yunanlılar da geleceği kaz bağırsaklarında okuyabileceklerine inanırlardı. Siz de inanıyor musunuz? Geçmişle ilgili bilgilerimizde düzeltilmeyi bekleyen binlerce yanlış vardır. Göstermelik bir kendine güven aslında inatçılığın akıllıca maskelenmiş biçimidir. Ortodoks bilginlerin bir araya geldiği konferans masalarında bir şeyin ciddi kişiler tarafından ele alınabilmesi için önce o şeyin ispatlanması gerektiği savunulmaktadır. Orta çağda yepyeni düşünceleri olan bir insan bunları açıklayacağı zaman kiliseden ve kilise yardakçılarından gelecek tepki, baskı ve zulümleri göze almak zorundaydı. O günlere bakınca işlerin daha bir düzeldiği ve kolaylaştığı görülüyor. Öyle ya, artık aforoz korkusu, ateşlere atılma tehdidi falan kalmadı. İnsanlar daha bir uygarlaştı, düşünceler açıklanabilir duruma geldi. Ama bir de madalyonun öteki yüzü var. Evet, gerçi bilim adamları, gerçekleri savunanlar artık engizisyona verilmiyor ama düşünceleri susturacak yepyeni bir silah iş başında. Bu silah Amerikalıların deyimiyle öldürücü cümleler. İşte o öldürücü cümlelerden birkaçı. bu kurallara aykırıdır. Yeterince klasik değil. Çok devrimci. Üniversiteler bunu kabul etmez. Başkaları da bunu denemişlerdi. Bize çok anlamsız göründü. Bu daha ispatlanmadı. 500 yıl önce bir bilim adamı mahkeme salonunda şöyle bağırıyordu. Sağduyusu olan bir insan dünyanın top biçiminde olabileceğini kabul edemez. Öyle olsaydı alt tarafta kalanlar boşluğa düşerlerdi. Ve yine bir bilim adamı, İncil'in hiçbir yerinde dünyanın güneş çevresinde döndüğü yazmıyor. O bakımdan böyle bir iddia kesinlikle şeytan işidir diye yırtınıyordu. Dar kafalılık, yeni düşünceler ortaya çıktığında insanların yakasına yapışan bir hastalık olsa gerek. Ama 21. yüzyıla yaklaşırken araştırmacıların bu hastalıktan kendilerini kurtarmaları ve karşılaşabilecekleri akıl almaz gerçekleri ön yargıya kapılmaksızın değerlendirmeleri tek çıkar yoldur. Bu arada yüzyıllardır dokunulmaz tanınan yasa ve bilgiler yeniden ele alınmalı, incelenmeli ve değerlendirilmelidirler. Bu atılımları durdurmaya çalışacak tepkiciler ordusu nasıl olsa gerçekler adına savaşanlar tarafından yenilecektir. Çok değil, 20 yıl önce bilim çevresinde uydulardan söz edenlere deli gözüyle bakılırdı. Bugün bir sürü yapma uydu dünyanın çevresinde durmadan dönmekte. Bir takım uydular Ay'ın ve Venüs'ün yüzüne yumuşak inişler yapmakta, bir takımı da Merih'in birinci sınıf fotoğraflarını çekerek dünyaya göndermekte. Bu fotoğrafların ilki 1958 ilkbaharında 0.00000001 watt gibi akıl almaz ölçüde küçük bir radyo dalgasıyla gönderilmişti. Ancak bugün dünya üzerinde akıl almaz diye bir şey kalmamıştır. İmkansız sözünün bilim adamlarınca kullanılması ise tam anlamıyla imkansızdır. Bu gerçeği bugün kabul etmek istemeyenler, yarın kendi kendilerinden utanacaklardır. Öyleyse biz, binlerce yıl önce uzak gezegenlerden gelen astronotların, atalarımızın ziyaret ettiğini savunan varsayımımıza sıkı sıkıya sarılalım ve onu daha da geliştirmeye devam edelim. Atalarımız, astronotların üstün teknolojisi karşısında ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Onları tanrı kabul etmiş ve tapınmaya koyulmuşlardı. Astronotların bu tepki karşısında sabırla tapınılmaya göz yummaktan başka çareleri yoktu. Bu konuda yakın bir gelecekte bilinmeyen gezegenlere gidecek olan dünyalı uzay adamlarının da hazırlıklı olması gerekir. Dünyamızın bazı bölgelerinde hala makineli tüfeğe şeytanların silahı olarak bakan ilkel insanlar yaşamaktadır. Öyleyse bir jet uçağı bu insanlara pekala melekleri taşıyan bir araç olarak görünebilir. Aynı şekilde bir el radyosundan çıkan sesleri tanrıların sesi sanabilirler. Bu ilkel ve saf insanlar bizlerin günlük hayatta kullandığı teknik araçların öyküsünü efsaneler biçimine sokarak babadan oğula aktarmaktadırlar. Gökten gelen tanrıların resimlerini yaşadıkları mağaralara çizmektedirler. Tıpkı binlerce yıl önceki ilkel insanların yaptığı gibi. Bir farkla ki 20. yüzyılın ilkel insanı gördüğü uçakların resmini çizmektedir. Oysa binlerce yıl önce yaşayan ilkel insanlar çok başka uçan nesneler görmüşlerdi. Kohistan, Fransa, Kuzey Amerika, Sahra, Güney Rodezya, Peru ve Şili'de bulunan mağara resimleri varsayımımıza büyük katkıda bulunmaktadır. Bunlardan Tassili'de olanları Henry Lot adlı bir Fransız bilgini ortaya çıkarmıştı. Yüze yakın mağara duvarında rastlanan resimlerin ortak özelliği hepsinde hayvan ve insan şekilleri yanında kısa, şık elbiseler giymiş şekiller olmasıydı. Bu varlıkların ellerinde sopalar, sopaların üstünde de ne olduğu anlaşılmayan çantalar vardı. Bir duvarda hayvan resimlerinin yanında Büyük Merih Tanrısı adını alan ve dalgıç elbisesine benzeyen elbiseler giyen bir yaratığın resmi bulunmuştu. Resmin 5 metre boyunda olması onu yapan vahşinin hiç de sandığımız kadar vahşi olmadığını açıkça gösterir. Çünkü yerden yüksekliği de göz önünde tutulunca bu resmin ancak bir yapı iskelesi kurularak yapıldığı ortaya çıkar. Mağara tabanının yüksekliğinde binlerce yıldır herhangi bir değişme olmamıştır. İnsan bu büyük Merih tanrısına bakınca hayal gücünü hiç zorlamadan bir uzay ya da dalgıç elbisesi giydiğini söyleyebilir. Kafasında güçlü ve geniş omuzlarından başlayan bir başlık vardır. Burun ve ağız yerine bir takım yarıklar göze çarpar. Eğer bu resim tek olsaydı, şans eseri ya da ressamının çok geniş hayal gücü sonucu çizildiğini düşünebilirdik. Ancak bu garip varlığı gösteren şekiller, Tassili'deki birçok mağarada ve az değişikliklerle Kaliforniya'nın Tulare bölgesi kaya resimlerinde de vardır. İlkel insanların ellerinden bu kadar gelebildiği için çarpık çubuk şeyler çizdiği ileri sürülemez. Çünkü aynı mağara adamı hayvan ve normal insan resimlerini üstün bir beceri ve ustalıkla duvara işlemiştir. Bu da onun ne gördüyse onu çizdiğini gösterir. Inyo County'de, Kaliforniya, bir mağara duvarında ilk bakışta çift çerçeveli bir hesap cetveli olduğu anlaşılan bir geometrik biçim vardır. Arkeologlar bunun tanrıları gösteren bir resim olduğunu ileri sürerler. İran'da Siyak bölgesinde bulunan bir çömleğin üstünde kocaman dik boynuzları olan bilinmeyen türden bir hayvan resmi vardır. Olabilir, neden olmasın? Ne var ki bu boynuzların her birinde sağa ve sola doğru uzanan beşer helezon vardır. Arkeologlar bu resme de tanrı sembolü etiketini yapıştırmışlardır. Görüldüğü gibi tanrılar çok işe yaramaktadırlar. İnsanlar onların bilinmezliği ve olağanüstlüklerinden yararlanarak açıklanamayan bir dolu şeyi açıklayıverirler. Bulunan her biçim, bir araya getirilen her kırık çömlek, yeniden düzenlenen her kalıntı, bir anda eski bir dine bağlanıverir. Eğer bulunan nesne, var olan dinlerden hiçbirine uymuyorsa, silindiri şapkadan çıkan tavşan gibi yepyeni, uyduruk bir din yaratılır. Her şey istenen biçime sokulmuştur. İnsanlar da, bilginler de rahattır artık. Ama ya Tassili, Amerika ve Fransa mağara adamları gerçekten gördükleri şeylerin resmini çizmişlerse? Çubuklardaki, boynuzlardaki helezonlar ilkel insanın gördüğü antenlerse? Var olmaması gereken şeylerin var olduğu bir gerçek değil mi? Daha önce de belirttiğim gibi ilkel ressamlar gördükleri şeyi kusursuz olarak resimlerine geçirebilme yeteneğine sahiptiler. Güney Afrika'daki Brandbergli beyaz kadın resmi rahatlıkla 20. yüzyıl resimleriyle yarışabilir. Kadının üstünde kısa kollu bir kazak, bacaklarını iyice saran bir pantolon vardır. Ayrıca eldiven ve terlik giymektedir. Arkasında elinde dikenli bir sopa tutan, çok karmaşık, maskeli başlık giymiş zayıf bir adam durmaktadır. Resim bir bütün olarak gerçekten çağımızda çizilmiş havası verir. Ancak Güney Afrika'da bir mağara duvarında bulunmuştur. İsveç ve Norveç mağara resimlerinde görülen tanrıların hepsinin tek tip tuhaf kafaları vardır. Arkeologlara göre bunlar hayvan kafalarıdır. İlkel insanların hayvanları hem kesip yediği hem onlara tapındığı gülünç ve saçma bir düşüncedir. Üstelik bu tanrıların yanında kanatlı gemiler ve sık sık çizilmiş tipik antenlerde görülmektedir. Kafası boynuzlu, güzel elbiseli insan resimleri Val Comonico'da da mağara duvarlarını süslemektedir. Kafası antenli, uzay elbiseli resimler dünyanın yalnız bir bölgesinde bulunsaydı onlarla ilgili tek bir söz bile etmezdim. Oysa bu resimler dünyanın hemen her bölgesinde vardır. Bu durum insanın aklına neden apayrı yerlerde yaşayan insanlar ortak özellikleri olan resimler çizmişlerdir sorusunu getirmiyor mu? Hele bu özellikler anten, elbise, başlık ve benzeri ise. Geçmişe 20. yüzyıl gözüyle baktığımızda ve arada kalan boşlukları teknoloji çağının getirdiği boyutlarla doldurduğumuzda tarihi örten kara perdenin aralandığını görüyoruz. Bundan sonraki bölüm kutsal kitapların varsayımımız açısından incelenmesiyle ilgilidir. Sanıyorum ortaya çıkacak gerçekler, tarih araştırmacılarının devrimci soruları susturma isteğini engelleyecektir.